파노라마.
Değerli dinleyenler, Panorama programından merhaba. Yapımcımız Ayşe Yürür, kumanda masasındaki arkadaşım Baykal Alavant ve mikrofon başında ben Hasan Öymez, Ankara'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin sesi dinleyenleri, bu akşam programımızda Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuzla siyasi, ekonomik ve diplomatik gelişmeler tartışacağız. Gündemimizin başında hiç kuşkusuz hafta sonunda yapılacak olan milletvekili genel seçimleri var. Seçimler öncesinde meydanlardaki atmosferi konuşacağız. Son viraja girilirken liderlerin performanslarını tartışacağız. Yine seçimle ilgili olarak yurt dışında oy kullanma süreci tamamlandı. Oylar Türkiye'ye getiriliyor. Yurt dışında hangi ülkede kaç seçmenimiz oy kullanmış? Ülke ülke bu rakamları konuşacağız, tartışacağız. Yine paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bunları konuşacağız. Yürüyen soruşturmaları, gelinen noktayı inceleyeceğiz. Stüdyo konuğumuz Ercan Baysal, gazeteci arkadaşımız bizle birlikteler. Hoş geldin Ercan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Telefon numaralarımızı da hatırlatalım dinleyicilerimiz için. 0090 ve 312 alan kodlarını biliyorsunuz. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer yoluyla bize ulaşmak isterseniz de 463 33 55. Evet, son 4 gün tansiyon gittikçe yükseliyor.
Evet, seçim meydanlarında bu kullanılan kelimelerden, evet, cümlelerden de anlıyoruz.
Hakarete varan düzeyde tepkiler geliyor, bir liderler atışmalar gittikçe doz yükseliyor. Özellikle HDP'nin doğuda, güneydoğuda seçmenin önündeki baskıları da artıyor bugün öğleden
yani
sonra.
Bu bir Batman mitingiydi değil mi? Batman mitinginde dün HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın Batman mitinginde açılan bir pankart var. Aslında o
hikayeyi özetliyor zaten.
Özetliyor yani. Barajın altında barajı geçersek güneş, yağmur, bulutuz. Barajın altında kalırsak
meskenimiz dağlardır.
Ha, meskenimiz dağlar, dağlardır, evet, diye bir
çok ciddi baskı var Doğu ve Güneydoğu'da seçmene yönelik pek HDP yanlıları ve terör örgütü taraftarları tarafından. Ama batıda ise barış güvercinini oynayan bir HDP var. Bütün bunları detaylı olarak konuşacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu 73. mitingini yapıyor yanılmıyorsam bugün, evet. İstanbul ilçelerine dolaştı. 10 ilçe, Yalova var aynı zamanda programında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 4 il var bugün programında. Çok yüksek bir rakam. MHP lideri Bahçeli de bugün 3 ile gidiyor. Burada MHP lideri Bahçeli için de aslında çok ciddi bir rakam 3 ilde miting yapmak. HDP'de ise eş başkanlık sistemi var. Bir yandan eş genel başkan Selahattin Demirtaş, bir yanından diğer eş genel başkan Figen Yüksekdağ mitinglerine devam ediyorlar. Ahmet Davutoğlu bu isimler içerisinde genel başkan olarak ilk kez parti lideri olarak seçim meydanlarına indi. Kampanya dönemi de yaklaşık 40-45 günlük bir süreç oldu. Ahmet Davutoğlu'nun kampanya döneminde izlediği stratejiyi, sahne performansını, seçmenle kurduğu diyaloğu dikkate alacak olursak başarılı bir profil çiziyor diyebilir miyiz?
Şimdi tabii ki insanlar daha çok AK Parti'nin önceki genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir karşılaştırma yapıyorlar. Bu doğru değil. Yani bunu ayırmak lazım. Ahmet Davutoğlu ilk defa genel başkan olarak sahaya iniyor. Farklı illerde mitingler yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bunu yaptı ki Devlet Bahçeli biliyorsunuz siyaset sahnesinde yıllardır var. Böyle yeni değil. Dolayısıyla baktığınızda bugün itibariyle bakmayalım, isterseniz 7 Haziran olarak baktığımızda mesela 81 ilin tamamını Ahmet Davutoğlu, ki bunların içerisinde de büyük ilçeler de var, ziyaret etmiş oluyor. Şimdi baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran'da 65 olacak. İşte ki Devlet Bahçeli de mesela daha iyi, 63, çünkü geçtiğimiz yıllarla karşılaştırırsak, evet, HDP'nin de 43 olacak. Ben onun performansına düşük görüyorum. Ahmet Davutoğlu'na gelelim. Ya şimdi siz sadece 25 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Davutoğlu ilk mitingine başladığında, şimdi kolay değil. Bütün illeri dolaşıyorsunuz, ilçelere gidiyorsunuz. Artı Siz aynı zamanda başbakansınız. Ankara'ya geleceksiniz. Ankara'da devletin işleri var. Bunları da devam ettireceksiniz. Yürüyen projeler var, eylemler var. Bunların takibatı yapılacak. İmzalarınızı atmanız gerekiyor. Ve mitinglere gidiyorsunuz. Ve gerçekten hani çok ben başarılı buluyorum. Niye? Beklendiğinden, çünkü daha bu kadar efor beklenmiyordu Ahmet Davutoğlu'ndan. Yani konuştuğumuz, aynı partiden de olsa farklı partilerden siyasetçilerle de konuştuğumuzda, ya Ahmet Hoca hani biraz da akademisyen kimliği olduğu için sahada acaba hani bu kadar performans sergileyecek mi, sergilemeyecek mi tartışmaları vardı. Ama bu gerçekten tartışmaların hani sonucunda baktığımızda beklenenden çok daha iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. İlçe ilçe dolaşıyor. İşte kapalı çarşıya gidiyor, orada kitabı imzalıyor. Yani evet. Artı sözünüzü kestim. Sadece bu değil. Yani televizyonların canlı yayınlarına katılıyor. Bütün gazeteleri sırasıyla uçağına alıyor. İşte orada onlarla röportaj gerçekleştiriyor. Ya ben muhtemelen hani 24 saat olarak, günün 24 saati olarak baktığımızda Ahmet Davutoğlu'nun yani uyumak için ne kadar süre kaldığını evet. Bilmiyorum.
Bir de Tayyip Erdoğan faktörü, söylediğiniz gibi şimdi 1970'lerden bu yana siyasetin içerisinde olan, hitabeti çok yüksek, halkla çok ciddi bağı olan, 1994'te İstanbul Belediye Başkanı seçilmiş, başbakanlık süresinde Türkiye'de rekorlar kırmış, dünyada da tanınan, bilinen sayılı siyasetçiler, liderler arasında görülen Tayyip Erdoğan'ın arkasından onun koltuğuna oturmak da aslında, onun koltuğunu doldurmak da aslında oldukça zor bir durum. Bu çerçeveden baktığınızda da...
Ahmet Davutoğlu hani sinyalini vermişti aslında. Belki hani tartışmalar var demiştik ya Hasan Bey, ama bir de bu işin realitesi vardı. Hatırlarsanız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde mitinglerde o sesinin kısıldığında işte bazı illerde büyük mitingler gerçekleştirememişti, hatırlıyor musunuz? Geçen yıl yerel seçimlerde işte Eskişehir'de bir Kayseri'de Taner Yıldız şehir mitingini ve Konya, büyük Konya mitingini Ahmet Davutoğlu gerçekleştirmişti. Ve o mitingden sonra da ya Ahmet Hoca'nın performansı çok iyi. Yani muhtemelen genel başkan da o olacak. Çünkü orada çok iyi bir sınav verdi gibi, yani tırnak içi ifadelerle değerlendirmeler evet. Vardı. Sinyalini vermişti.
CHP'li Derek Kılıçdaroğlu artık tecrübeli bir genel başkan sayılabilir. Girdiği bu dördüncü seçim yanılmıyorsam. Evet, dördüncü seçim. Bu çerçeveden baktığımızda bu kampanya dönemi farklı bir dönem oldu. Yeni bir reklamcıyla anlaştı. Konuşmaların arasında böyle bir davul sesi geliyor, dikkat çekiliyor. Ekonomi ağırlıklı, sosyal kesimlere mesajlar veren bir kampanya dönemi geçirdi. CHP liderini bu seçim bağlamında değerlendirdik.
Bu seçim olarak baktığımızda geçmiş diğer seçimlere göre ben başarılı buluyorum. Yani hani... Şimdi baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiden gelen bir isim. Yani bürokrasiden siyasete geçiş kolay olmuyor. O açıdan ilk 3 seçimlerdeki performansı çok iyi değildi. Ama bu seçimdeki performansı daha iyi. Ha, belki Ali Taran faktörü de olabilir. Ama baktığınızda işte kullandığı kelimeler, kısa cümleler kullanması, daha fazla yere gitmesi, insanlarla hani daha böyle çocuklarla haşır neşir olması, Türkiye'nin yani muhafazakar yapısının na dikkat etmesi, işte ezan okunduğunda hatırlarsınız değil mi? Önceden evet. CHP bunlara çok dikkat etmezdi ezan okunduğunda. Ezan okunduğunda işte konuşmasını bırakması, işte gittiği şehrin kaş kolunu takması, o şehrin ritüeli neyse onu yapması. O açıdan baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu hani bir öncekine göre daha başarılı görünüyor.
Evet. MHP lideri Bahçeli daha az miting yapan, sanmıyorsam 30 Mart öncesinde çok az miting yapmıştı, 20 civarında. Evet, şimdi... Bölgesel mitingleri tercih eden bir siyaseti izliyordu ama bu seçimde de önce yavaş başladı. Uzunca bir süre seçim beyannamesini
tabii en son seçim
rakiplerinden yaklaşık bir ay sonra açıkladı. Yavaş başladı ama bugün şu anda 3 ilde miting yapıyor. MHP lideri Bahçeli'yi nasıl buluyoruz? Adana, aslında çok sert bir mizacı
işte ben
var.
Ben onu söyleyeceğim.
Bağırarak yüksek sesle konuşan, iletişim bilimi okuduk. Ben iletişim fakültesi mezunuyum. Sen de iletişim fakültesi mezunusun yanılmıyorsam.
Yok, ben kamu yönetimi de.
Pardon. İletişim bilimi açısından da hani çok tasvip edilebilen bir tarz değil. Hani asık suratlı, gergin suratlı, bağıran, hani televizyonun, mesela Sayın Bahçeli konuşurken televizyonun sesini kapatalım. oradaki jest mimiklere bakarak bir kanaate varmak istesek insanlar...
Siyasetçi yani iletişime baktığınızda iletişimin kuralı hani karşınızdakiyle temas kurmanız gerekiyor. O miting alanına gelen kişilerle temas kurmanız gerekiyor. Yani bunun adı iletişim ki Sayın Bahçeli'nin bunu çok başarabildiğini söyleyemeyiz. Yani nedir o? Sadece miting meydandaki insanlara hani yumuşak davranmanız değil de oradaki işte esnaf ziyaretlerinde bulunmanız, çocukların okullarını ziyaret etmeniz. Ya yani burada bir iletişim sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Yani işte Sayın Erdoğan bu işin belki hani en çok ön plana çıkan ismi, çocuklarla olan görüntüleri, hani ev hanımlarıyla olan diyalogları baktığınızda yaşlılarla, taksicilerle, ne bileyim işte dolmuşçularla olan muhabbetleri baktığınızda hepsiyle bir diyalog halinde. Ahmet Davutoğlu da bunu yapmaya başladı. Yapıyor işte, kapalı çarşıya gidiyor, çocuklarla oyun oynuyor. Yani forma giyiyor biliyorsunuz, Trabzon'da formasını giydi, sahaya çıktı. Yani bir şekilde iletişimi kullanıyor ama Devlet Bahçeli hani soğuk bir yüz
belki kullanıyor. De onun hitap ettiği kitle böyle ama, bir liderliği benimsiyor.
Ya orada belki o bir tartışmalı, başka bir programı konusu yapabiliriz ama yani ama sonuçta siz eğer oyunuzu artırmak istiyorsanız yani siyasette o hesabı yapılır. Yani bir oyunda ise karşılığı vardır. Yani
daha geniş kitlelere
Ulaşmak için daha böyle yumuşak bir üslup kullanmak lazım ki yani bunu yavaş yavaş belki tonunu da arttırıyor. Yani özellikle son birkaç gündür yaptığı mitinglerde kullandığı kelimeler, cümlelere baktığınızda hakarete varan söylemlerde bulunuyor. Bunlar dava konusu da olabilecek şeyler. Bu da toplumu geriyor. Yani siz işte devletin başbakanı. Yani sevmeyebilirsiniz. Yani siyasetini sevmeyebilirsiniz, iş yapış tarzını sevmeyebilirsiniz. Devletin başbakanı ya da cumhurbaşkanına karşı hakarete varan kelimeler ve cümleleri kullanamazsınız. Yani siz kullanırsanız yani aşağıda toplumdaki insanlar da kullanır. Size gönül veren, partinize oy veren insanlar da böyle bir yöntem tercih ederler. Dolayısıyla ben hani biraz daha yumuşak aslında gitmesi gerektiğini MHP'leri düşünüyorum.
Bahçeli şu anda miting alanlarında bulunan siyasiler içerisinde en tecrübelisi.
Tabii 99'da başbakan yardımcılığı yapmış.
Evet, 96'dan beri genel başkan. Aslında hani alışık olduğumuz bir Bahçeli profili var. Bu seçimde çok farklı bir profil izlemedi. Peki bu seçimin en çok konuşulan isimlerinin başında HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş geliyor. İşte TV programlarına özellikle bir medya grubunun çok sevimli bir karakter olarak göstermeye çalıştığı bir profil izliyor. Hani parlatma deniyor tırnak içerisinde. Televizyon programlarında saz çalıp ortalama Anadolu insanını oynuyor. Yine işte evindeki bir gününü çekmişlerdi grubun. Sabah kalkıyor, eşine kahvaltısını hazırlıyor, kızlarıyla beraber çocuklarını alıp
okula bırakıyor falan. Hasan Bey, yani şirinlik tabiri kullanıyor. Biz bugün belki değiniriz, Kayseri'deydik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la dün bugün beraber sohbet etme imkanımız oldu. İşte konuştuk. Bu siyaseti de konuştuk. Onun ifadesiydi bu şirinlik ifadesi. Yani ya biz böyle bilmiyormuşuz. Hani ünlem koyuyoruz. Ya bu aslen hani PKK ile bağlantılı değilmiş. Saz da çalıyormuş. Şirinlik yapabiliyormuş. Başka aktivitelerde de yapabiliyormuş ama hepimizin hafızalarında var. Yani artık böyle hani geçmişte olduğu gibi ya unuttum diye bir şey yok. İnternete girdiğinizde işte söylemleri
geçmişte ortada değil, halen devam eden bir şey var. Yani şunu hani insanların merkeze gelmesini, sistemle barışmasını, normalleşmesini hepimiz isteriz. Terör olacağına siyaset yapsınlar. Yani, ancak hani Batı'da barış güvercinini oynayıp Doğu'da aynı o şekilde silahın gücünü kullanarak, terörün caydırıcılığını kullanarak insanları tehdit etmek, milletvekili adaylarını tehditle kendi partine katılmaya zorlamak, milletvekili adaylarının çocuklarıyla tehdit etmek, yakınlarını kaçırmak, muhtarlara tehdit mektupları göndermek, insanların evlerini ankötör kılığında dolaşıp kime oy vereceksiniz diye sorup HDP'ye oy vermeyeceğini öğrenince evlerin kapılarına işaret koymak.
Ya şimdi mesela insanlar korkuyor Hasan Bey. Yani şimdi yine bugün bir siyasetçiyle konuştuk da mesela özellikle hani ya işte HDP'nin işte Doğu ve Güneydoğu'da daha da fazla hani oy patlaması yapacağından iddia ediyorlar. Onu belki onu pompalamaya çalışıyorlar. İşte mitinglere giden sayısı daha az şeklinde de yani şimdi şöyle de bir realiteden bahsediyorlar. Mesela miting meydanlarıyla yani toplanan kalabalıkta 400-500 HDP'liden bahsediyorlar. Yani bunların işte oraya katılanların işte kimler olduğu, kimlerin işte miting alanına geldiğini tespit ettiğine yönelik. Şimdi siz oy verensiniz. Yani AK Parti seçmenisiniz ya da bir başka parti seçmenisiniz. Böyle bir riski göze almak ister misiniz miting meydanına gitmek? Sonuçta herkesin çocuğu var, akrabası var, yakını var, annesi var, babası var.
Miting meydanına gelenleri kameraya kaydediyorlar.
Şimdi böyle bir durumda siz mitinge gelebilir misiniz? Ya ondan sonrasında da diyorsunuz ki mesela işte sandık güvenliği, işte sandıkta farklı şeyler mi olacak? Ya arkadaş yani eğer siz böyle bir şey şimdiden başlatırsanız asıl hani tartışma konusu bu olmalı. Şimdi biz sandık güvenliği konusunda hep bir işte elektrik kesintisine takılıp kaldık. Yani sonuçta dünyada elektriğin kesilmediği yer var mı? Beyaz Saray dünyanın merkezi değil mi? Amerika'nın merkezi. Saatlerce Beyaz Saray'ın sözcüsü konuşamadı.
Yani, Washington'da da Washington'da yaşayan arkadaşlarımız aktarmıştı o elektrik kesintisinden sonra. Washington ve civarında da elektrik kesintisi normal olan, karşılanan bir şey.
Mesela atmosfer dediğimiz, atmosfere açık bir işlem yapıyorsunuz. Kilometrelere, milyonlarca kilometre kare kilometre hat uzunluğundan bahsediyoruz. Olabilir. Ama mesela yanlış hatırlamıyorsam 2 ay 3 ay önce mesela Şırnak Silopi arasında işte bir trafo patlatıldı terör olayı sebebiyle. Şimdi ya bunun da sorumlusunu siz hükümeti, Enerji Bakanlığı'na yıkamazsınız. Tabii ki bir yerde trafo patlarsa elektrik gider yani. Siz hattı kestiğinizde evinizde yani elektrik devam ediyor mu? Etmez.
Elektriği uydudan veren bir sistem
henüz yok yani. Şimdi siz hattı terör eylemiyle patlatırsanız olur. Yani Enerji Bakanlığı da biz de bugün de altını çize size konuştuk. Yani 380 bin tane Türkiye genelinde trafo var Hasan Bey. 380 bin tane. Bütün trafonun başına eleman dikemezsiniz. Ki o gün izinler işte kaldırılıyor. 8 bin kişilik ekip olacak pazar günü.
Seçim güvenliğini önce şeyden başlayalım istersen. Sandıkların korunması, oy işte oy çalınacak, manipülasyon mesela, yapılacak.
Şimdi
mesela,
ona da bakalım. YSK başkanı da açıkladı. Niye fazla şey bastırılıyor? Nedir o?
Oy pusulası. Oy pusulası.
Tabii ki bastırılacak.
Yasa gereği seçim kanunun bir
kanun bu bir. Yani ikincisi oy pusulası hatalı olur, yırtılır bilmem ne olacak. Oy kullanamayacak mı vatandaş? Ya bu kanunun gereği. Bu bir. İkincisi kullanılmayan şeyler, oy pusulaları ne yapılıyor? Bakın ya arkadaş.
Mühürle teslim olmak bakın, sayılıyor.
1, 2, 3, 4 tane büyük parti diyelim. Doğru mu? Yani her sandık başında yani müşahidini bulunduracak parti sayısını 4 tane diyelim. Sonuçta kullanılmayan oy pusulaları da bu 4 tanesinin imzasıyla toplanıyor değil mi? Bu bir. İkincisi yani baktığımızda ilçelerde bulunan YSK'lar ya da okullarda her sandığın işte görevlileri var. Ya bu görevliler oy bitiyor. Oylar sayılıyor. Değil mi? Oylar sayılıyor. Ve her partinin bakın AK Parti, CHP, MHP ya da HDP hepsinin de ayrı bir oy hesaplama tablosu var değil mi? Yani nedir o? MHP de nereden, hangi ilçeden kaç oy aldığını biliyor. Bugüne kadar siz MHP'den ya da CHP'den ya bizim sandıkta şu kadar çıktı, YSK'nın açıkladığı sandıkta bu kadar çıktı bir söylemi ben hatırlamıyorum. Ve artı işte atıyorum bir okulda seçim yaptınız. 100 A partisine, 200 B partisine, 300 C partisine, 400 D partisine çıktığında bu hepsinin imzasıyla tutanakla tutuluyor. Ondan sonra da teslim ediliyor. Bugüne kadar buna ilişkin bir itiraz var mı? Yok. Ya da hani yine elektrikten elektrik kesildi deniyor ya. Şimdiye kadar elektrik kesintisinden dolayı sayılamayan bir tane oy var mı? Yok. Bir de
peki şu tam elektriğe gelmişken geçtiğimiz ay yaşadığımız
31 Mart'taki olayı diyorsunuz.
Elektrik kesintisinin aslında seçim günü yapılacak büyük kesinti sabotajının bir planı olduğu, bir provası olduğu ve seçim günü işte oylar bütün Türkiye'nin karanlığa boğulacağını, oyların sayılamayacağı kaosa
şunu aktarmak lazım. Birincisi bütün okullarda, sandıklarda, ilçe seçim kurullarında jeneratör var. Biliyorsunuz jeneratörler alındı. YSK Başkanı bunu açıkladı. Bu bir. İkincisi şimdi baktığınızda hava kaçta kararıyor? Mesela o ayrıntıyı da gözden kaçırıyoruz. Yani oy verme işlemi 17'de bitiyor değil mi?
Evet.
Oy sayım işlemleri de başlıyor. Hani doğuda 7.30'da karardığından başlayalım. İşte batıda, işte Çanakkale'de 9. 7.30. O zamana kadar zaten oyların büyük bir bölümü sayılmış oluyor ki.
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi nüfusu çok yüksek birkaç il dışında Türkiye'nin neredeyse tamamı hemen hemen hava karardığında oylar sayılmış oluyor.
Sayılmış öyle. Bu bir. İkincisi ilçe seçim kurullarında jeneratörlerin olduğunu söyledik. Elektrik kesildiğinde devreye girecek. Yani bir dördüncüsü, üçüncüsünü söyleyeyim. Yani sonuçta bir her partinin müşahidi var. Yani müşahitler orada bir sandıkta yani oy çalınmasına mı göz yumacaklar? Evet.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in öteden beri söylediği bir şey var. Bu seçimle ilgili mottosu. Seçimi Yüksek Seçim Kurulu ya da başka bir organ değil, seçimi siyasi partiler tabii yapar. Ki. Yüksek Seçim Kurulu gözlemcidir. Yani dikkat çektiğin gibi sandığın başında bütün müşahidim siyasi var. Partilerin müşahitleri
para veriyor,
var.
Değil mi? Para veriyorsunuz ya da evet. Gönüllü gidiyorlar, doğru evet. Mu?
Yani o oylar bütün partilerin temsilcilerine açık şekilde sayılıyorlar. Tutanak tutuluyor ve bu tutanak her bir nüshası her sandık için müşahitlere yani partilere veriliyor. Partiler sandıklardan, okullardan, ilçe teşkilatlarında bu rakamları check etme yetkisine şimdi, sahip. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu bütün sandıklardan topladığı rakamları siyasi partilere bildiriyor.
Sadece o da değil. Hani Anadolu Ajansı ya da farklı özel ajanslar var. Bunlar da değil mi? Şey yapıyorlar. O yani orada kaç oy çıktığını kendi merkezlerine bildirip ya YSK eşittir işte Anadolu Ajansı ya da diğer özel ajanslar arasında sonuç olarak baktığımızda hani bazen eleştiriliyor ya önce açıkladı geç açıkladı. Fark ne kadar? Ya siz biliyorsunuz rakamları. Hani bu işi eli bilenlerden biri
saat,
Türkiye'de bir, sizsiniz
bir
değil mi?
Bir saat kadar, bir buçuk saat
yok,
kadar.
Saat olarak. Sayılan oy olarak. Yani X hı. Ajansı, Y ajansı ya da Z ajansının Türkiye'deki hı. En son Cumhurbaşkanlığı seçimleri evet. Ya da mahalli liderleri seçimleri diyelim. Orada açıkladığı oylar arasında farklılık var mı?
%1-2'lik fark ancak oluyor. Ya bazen bir ajans biraz öne geçiyor. Bazen
öne geçen değil. Sonuçta yani sandığı saydık.
Milyonda bir ancak oluyor. O da neden? İtirazdan mesela olamaz. Çünkü hani sandığa doldurduğunuz oy belli. Türkiye'de 56 milyon küsür seçmen var. Sandık başına giden kaç kişi diyelim bu seçimde? 45 milyon. Dolayısıyla çıkacak sonuç 45 milyon. Yani bir kişinin sandıktan çıkacak sonucu manipüle etme şansı yok. Hokus pokus yapması lazım. Bunu istese de kimse yapamaz. Ancak şu, işte şu ajans belli bir saate kadar bir partiyi önde gösterecek. İşte diğer partilerin sandık müşahitlerinin morali bozulacak. Sandığı terk edecekler. Oylar çalınacak falan. Terk etme kardeşim. Terk etme sandığını.
Ya terk etmenden ziyade yani farklılık var mı? X, Y, Z ajansı.
Sonuçta hiçbiri farklı değil. Milimetrik olarak aynı her iki ajansın da Yüksek Seçim Kurulu'nda açıkladığı rakamlar aynı. Aynı olmak zorunda zaten.
Şimdi bunun üzerinden işte kıyamet koparmanın alemine ben bunu anlamıyorum. Yani insanları kışkırtmanın ya da ne bileyim işte sandıklarda bazı yolsuzluklar yapılacak sokağa inin mi denmek istiyor? Evet. Bunlar aslında yanlış şeyler.
Çok yanlış üstelik. Yani ya çok iddialıyım ben bu konuda.
Mesela Yalova. Ağrı değil mi? Ya orada yani çok az oylarla değil mi?
İnsan... 73 oy cezaevindeki oylarla ilgili bir karışıklık oldu. Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu tekrar sayıldı. Tekrar itiraz oldu. Tekrar sayıldı. Tekrar itiraz oldu. Buyurun kardeşim yeniden seçime dendi. Herkes kozunu yeniden seçimde paylaştı. Ben çok iddialıyım.
Seçimde de aşağı yukarı aynı oylar çıktı.
Yine aynı oylar çıktı. Ben çok iddialıyım. Türkiye 1900 çok partili hayata geçildi.
Yani biz bu ülkede 44'ten bu yana kapalı oy açık sayımları da gördük. Gizli aynen, oy açık sayımları aynen. Da biliyoruz.
Türkiye'nin bu anlamda demokrasi seçim tecrübesi pek çok Orta Doğu İslam dünyası ülkesinden, pek çok Avrupa ülkesinden ve hatta iddialıyım Amerika'dan daha şeffaftır.
Bizim kadar hızlı yapamıyor.
Amerika'da hatırlayın George W. Bush'un kardeşinin vali olduğu Florida'da oylar tekrar sayıldı. Günlerce sürdü Amerika'da. 2003'ten bahsediyor. Çok şey değil. Çok öncesi değil. Neden? Ağabey olan George W. Bush'u Amerikan başkanı seçtirmek için yaptılar bunu. Savaş lobisi. Onu seçtirip savaş açtırdılar Afganistan'a, şuraya, buraya, Irak'a. Bush üzerinden para kazandılar. Türkiye'de böyle bir şey oldu mu? Olabilir mi? Çok güzel örnekti Yalova ve Ağrı. Geçen seçimde tıkanan iki yer vardı. Cezaevi oylarındaki karışık 73 oydan dolayı. Oy açıklandı. Bir başka parti itiraz etti. Yeniden sayıldı. Partinin itirazı kısmen haklı görünüyor. Bir başka partiye geçtiği açıklandı belediye başkanının cezaevi. O da itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki buyurun kardeşim yeniden seçime. Ne oldu? Yeniden seçim yapıldı. Kozlar paylaşıldı ve hiç kimsenin itirazı olmadı. Bence Türk milletinin demokrasi kültürüne bir hakarettir bu. Ayrıca hani sandıkta çıkarsın, kozunu paylaşırsın, yenersen yenersin, yenilirsen yenilirsin, muhasebeni yaparsın. Sandık sonrasına için kaos senaryoları üretmek işte HDP'nin mesela barajı aşamasa Doğu Güneydoğu'da çok ya büyük eylemlere girişme hazırlığı olduğu söyleniyor. Bu vatana ihanettir bu.
2011 seçimleri öncesiydi. Temmuz'daydı değil mi seçimler?
Evet.
Ben Mayıs gibi işte Doğu Güneydoğu'ya gitmiştik. Ben Bingöl'e gittim, Genç'e gittim, Palu'ya gittik, Diyarbakır'a, Lice'ye. Yani orada köyleri dolaşma fırsatımız oldu. Bakan beylerle de dolaştık. Yani oradaki anlatılanları söyleyeyim. HDP'nin ağırlıklı olduğu köylere de gittik. Ya sonuçta ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın diyor. Yani köylü yani şeye vermekten çekiniyor arkadaş. Ya diyor ki eğer X köyü, oradaki bir X köyünde sandıkta farklı bir partiye oy çıkarsa kendi geleceğine dair endişe duyuyor. Ya dolayısıyla birçok köyde bakın. Yani siz yani dediğim gibi sonuçları köy köy bilen insanlarsınız. Bak köyde başka bir partiye oy çıktığında başına geleceğinden korkuyor vatandaş. Şimdi hangisi güvensiz? Bu mu daha çok güvenli bir yöntem? Yani siz insanları korkutursanız sandığa gidemezse ya da kendi iradesini sandığa yansıtamazsa vatandaş siz bunu yapıyorsunuz. Bunlar yapılıyor Türkiye'de ama diğer taraftan da farklı bir şekilde sandık spekülasyonu yapılıyor. Yani milli irade, ya biz bu ülkede hani çok farklı şeyleri de gördük. Yani hep farklı şeyler var. Yani zaten AK Parti'ye oy verenler, yani iktidar partisine oy verenlerin kişiliği, kimliği, yaşı, işte ne bileyim eğitim durumu, yani inancı, her şeyi sorgulandığı için ya ben bunları biraz da normal karşılıyorum. Yani biz bu ülkede gördük değil mi? Yani çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyen insanları gördük biz.
Evet.
Yani sonuçta bunu derseniz, ya aslında belki hani onlar o zaman yarım oy vereceksiniz. Diğerininkini onu sayacaksınız. O gerçekten demokratlık olacak.
Evet. Ya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yine röportajında diyor ki, şimdi biraz önce önümdeki notlardan da baktım. Seçsiz isimli sisteme kaydediliyor tüm sandık sonuçları ilçe seçim kurullarında, oradan il seçim kurullarında. Ve bu sonuçlar siyasi partilere gönderiliyor. Siyasi partiler kendi müşahitlerinden mesela tutmuyorsa sonucunuz itiraz edeceksin. İtiraz mekanizmaları açık. Ben işte Malatya Hekimhan ilçesi bilmem ne okulundaki 1010 nolu sandıkta benim partime 33 oy çıktı.
Elimdeki
kağıtta var. Ama seçsiz üzerinden YSK'nın bildirdiği toplu sonuçta bilgisayar üzerinden bir şeyler yapılacak deniyor ya. Benim partimin 33 oyu 13 oy görünüyor diye itiraz et. O mazbata sonucunu göster ve oyunu düzelt. Bütün partilerin bunu yapma hakları var ve Yüksek Seçim Kurulu bu hizmeti siyasi parti genel merkezlerine ücretsiz sunuyor. Yani istese
partiler eğer kendi hani sandığına sahip çıkmasa YSK ne yapsın? Ya da sen iyi teşkilatlanamadıysan ne bileyim her sandıkta bir görevlin yoksa yani sen hani nerede kimin ne oy verdiğini bilmiyorsan o da senin kabahatin. Yani biraz baktığımızda hani YSK başkanının altını çizdiği konu buydu değil mi? Yani her parti kendi sandığına kendi sahip çıkacak. Kendi oylarını doğru yazacak. Sonuçta suçu her seçim döneminde olduğu gibi bize atmayacak diyor. Yani burada da partilerin zaten hepsi belirlenmiştir şimdiye kadar. Yani müşahitler belirli. Hangi sandıkta kimlerin görev alacağı belli. Yani burada hani daha çok vatandaşı nasıl ikna ederim sorusuna cevabına yönelmeliler.
Vatandaşın yani kafasını nasıl karıştırma değil de.
Ya çünkü yavaş ya bakın aslında Türkiye'de kararsızlar bile netleşti. Çok az kaldı. 4-5 puanlık bir kararsız oyları kaldı. Yani ve kararsızlarda biraz da şu var. Belki ben hani muhalefetteki tona sesin yüksek çıkmasının sebebini biraz da kararsızların oylarının dağılımından sonra daha fazla olduğunu düşünüyorum. Özellikle %14-15 kararsızlar hani hep bahsediliyordu. Evet. Burada %5'e kadar indi. Yani 5-10 puan da. Orada istikrarın devamına yönelik bir eğilim söz konusu. Bugün biz hani Enerji Bakanı ile de konuşmamızda iş dünyasının, vatandaşın tabii ki bizim beğenmediğimiz politikalar varsa bize mesajı verecek. Biz bu mesajı alacağız ama kararsızların bundan sonrası için yol haritası olarak istikrarın devamı yönünde tercih ortaya koyduğunu ifade etti. Ve dolayısıyla Enerji Bakanlığı'nın da ifadesi biz yine sandıktan tek başına çıkacağız şeklinde.
Evet.
Bu şunu gösteriyor. diğer tarafın hani sesinin yükselmesinin sebebin bir tanesi de bu. Son anketlerde herhalde yüzleri güldürmeyen sonuçlar var gibi.
Agresifleşmenin altında bu yatıyor olabilir. Peki yurt dışındaki oy kullanma süreci noktalandı. 31 Mayıs akşamı itibariyle oylar Türkiye'ye getiriliyor. Avrupa için 3 uçak kiraladı Yüksek Seçim Kurulu. 2 uçak oyları topladı geldi. Sırf Almanya için bir uçak gitti. Mesela Almanya'da 1.405.008 seçmenimiz vardı. 482.530'u ülkede oy kullandı. Dış temsilcilik üzerinden katılımla birlikte bu 534.000'e çıktı ki bu katılım oranı %38. Çok güzel bir rakam.
Yani Almanya aslında diğer ülkelerdekilerin de ortalamasını veriyor. Aşağı %35
ile 42-43 arasında oynuyor. Yani
1.012.000'di yanlış hatırlamıyorsam.
Evet. 1.034.000 küsür atı var. İlk kez yurt dışında oy kullanma biliyorsunuz 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçiminde oldu. 238.000'di. Yanılmıyorsam evet 238.000'di. Yaklaşık 4 katı bir katılım var. İyi bir rakam aslında. 2.800.000 seçmene göre düşük bir katılım ama ben %35 civarında.
Ben mesela bir sonraki seçimlerde daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani gurbetçilerimiz, orada yaşayan vatandaşlarımız kendi oylarının sonuca, kendi istedikleri partiye yönelik ne kadar tesir ettiklerini gördükten sonra ben daha fazla sandığa gideceğini düşünüyorum. Ki gümrük kapılarında da belki size şey vardır hangi gümrük kapıları olduğu.
Evet.
Devam ediyor oy verme işlemi. Evet. 7 Haziran'a kadar da devam edecek.
İstersen hemen onları da aktarayım. Oy vermek isteyen ancak 31 Mayıs'a kadar vakti olmayan Türkiye'ye tatile gelecek olan dinleyicilerimiz de vardır. Hangi gümrük kapılarında oy kullanabileceklerini de söyleyelim. 7 Haziran gününe kadar Sarp sınır kapısı, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy, karayolu gümrük kapıları bunlar. Hava yolu gümrük kapılarını da şöyle aktaralım. Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri Havaalanı, Dalaman, Bodrum, Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak Havalimanı gümrük kapıları, deniz gümrük kapıları, liman gümrük kapıları ise Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin Taşucu, Marmaris, Bodrum, Samsun liman gümrük kapılarında da 7 Haziran akşamına kadar oy kullanma devam edecek. 33 kapı daha açık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için.
Ki oradan da ben hani bu 1.200.000'e falan da çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer tatil olduğu için.
Yani. Evet aslında 7 Haziran tatilin de başladığı bir süreç ama Ramazan ayı da bir hafta sonra. Belki Ramazan'ı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerimiz işte 7 Haziran'a göre plan yapıp 5-6 Haziran'da Türkiye'ye giriş yapıp oyunu kullanıp ondan sonra memleketinde tatilini geçirmek istiyor olabilir. Bu rakam 1.200.000'e demokratik katılım çok önemli. Vatandaşlarımıza
1.200.000 demek de %40 bulan bir rakam ki bu da önemli.
İyi bir rakam. İyi bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlarımızın katılımı %22'de kalmış. Galiba uzaklaştıkça
evet.
ilgi düşüyor galiba.
Bir de şey eyaletler arasında
yani hani çok büyük bir kıta ulaşım.
Belki YSK ya belki bilmiyorum bir sonraki seçim hani ne zaman yapılır bilmiyoruz da sandıktan çıkacak sonuca göre şekillenir. Belki elektronik oy kullanma dönemi de olur. Mesela bazı eyaletlerde falan böyle özel işte parmaklı kimlik numaralarıyla e-devlet şifresinin olduğu buna benzer yapılar da olur ki oran artabilir. Mesela baktığımızda işte %40'ın üzerinde olan %49 olan mesela Fransa, Marsilya'da %49 olduğunu görüyoruz. Ciddi
seçmen sayısı az olan yerlerde katılımlar daha yüksek görünüyor. Fransa'da %39.39, %40 sayılacak bir katılım var. Hollanda'daki seçmenimizin katılımı %35 seviyesinde.
%50'li rakamları da görüyorum
evet,
ben buradan.
İsveç'te %25'te kalmış. İsviçre'de de katılım iyi görünüyor.
Yani biraz da böyle hani küçük ülkelerde yani ulaşımın evet, az o problemin olduğu ülkelerde daha fazla var. Ama mesela büyük yapıların olduğu ülkelerde mesela şey baktığımızda Kosova, Priştine oralarda %50'nin üzerinde bir sonuç görünüyor.
İyi bir rakam.
İyi bir rakam. Bence hani
dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım 7 Haziran'a kadar oy kullanabileceklerini.
dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Ha, seçim siyaset konusunun bahsini kapatmadan Avusturya'dan dinleyicimiz Süleyman Kılınç Arslan Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar milletvekili çıkarır diye sormuş. Bir yorumda bulunmak için zor ama tahminimi söyleyebilirim. Bilmiyorum Ercan bana katılır mı? CHP oylarının bir önceki seçime göre stabil pozitif yönlü ama çok düşük pozitif yönlü olacağını tahmin ediyorum ve asıl milletvekili dağılımındaki durumu işte HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı belirleyecek. Ancak bu CHP oylarına çok sirayet etmeyecek. AK Parti oylarının milletvekili sayısının düşüp ya düşmeyeceğini bilecek. Zira mesela Van örneğini verelim. Van'da 8 milletvekili var. Eğer HDP barajı aşamazsa 8'de AK Parti'nin olacak. Öyle görünüyor. Diyarbakır'da 11 milletvekili var. Tamamı AK Parti'nin olacak. Ama barajı aşarsa HDP, Diyarbakır'da 7-8 olabilir. HDP'nin 4 AK Parti'nin olabilir ya da 5 AK Parti'nin.
Batman 4 var yani farklı.
Evet. Yani CHP ile HDP'nin barajı aşıp aşmaması CHP oylarını çok etkilemeyecek.
İşte CHP'nin hani belki baktığımız anketlerde ya da hani seçim politikası sebebiyle vaatlerin ön plana çıkmasıyla hani oyunu arttırdığı görünüyor ama şimdi CHP'nin açılımlarına, politikalarına da ulusalcı tabandan tepkilerin olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan da HDP'ye oy kayışları olursa hani CHP'nin oy oranını artıramayacağını ki artırsa bile ha burada belirleyici etken HDP'nin barajı aşıp evet aşmayacağı
olacak. Bir dönem
olacak.
CHP'liler CHP'li evlerden, ailelerden iki kişiden birisi HDP'ye oy versin. CHP'nin oyu zaten belli. CHP'nin oyunun artması çok önemli değil. HDP'nin barajı aşması çok
evet,
önemli.
Bu konuşuluyor.
AK Parti'ye zarar mesela vermek için diye söylenmişti ama ben sanıyorum son günlerde bunun çok tutarlı bir strateji olmadığı kanaatine vardı CHP yönetimi ki bunun aksi yönde söylem geliştirmeye başladılar.
Ya tabii ki yani sonuçta size oy veren bir kitle var. Siz başka bir kitlenizi başka bir partiye yönlendirirseniz bu da başka bir yerden evet olumsuz sonuçlara neden olabilir.
Bir programı açarken söyledik. Paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar. Çok farklı şehirlerden çok farklı operasyonlar geliyor ama ana konusu işte emniyetteki bir oluşum. Bunun savcı, hakim ayağıyla insanların özel hayatlarını yasa dışı olarak dinlemek, zaaflarını öğrenip bu zaaflar üzerinden bazı kazanımlar elde etmek. İşte topluca sınav sorularını ele geçirip yandaşlara vermek gibi şeyler var. Yani. Aslında çok süremizde kalmadı. Detaylı olarak konuşmak gerekiyordu
bir
ama
Bankasya
operasyonunu sormak istiyorum. İşte Bankasya bu paralel devlet yapılanmasının finans ayağının yönetildiği yer olarak ya görülüyordu.
Orada kirli bir
bu operasyon acaba bu hani şey siyasi bir operasyon mu yoksa
bilgi Bankasya'daki kirliliği var. Bilgi kirliliği var. Yani baktığımızda bilgi kirliliğinden kaynaklı bunun siyasi gasp operasyonu olduğunu iddia ediyorlar ama sonuçta böyle bir şey olsaydı bakın 17-25 Aralık operasyonlarının üzerinden ne kadar geçti Hasan Bey? Ciddi bir zaman geçti. O zaman olurdu bunlar. Ya da Bankasya'nın ya o zaman müdahale edebilirdiniz ama BDDK ve ya da TMSF teknik ve hukuki olarak bakın ilk başta da 71. maddeye alınabilirdi. Eğer bir gasp varsa, siyasi bir yaklaşım varsa ilk önce 68. madde hukuki olarak sonra 71. madde kapsamına alındı.
Bir de 1,5 yıldır elinde bir yetki var. Bu yetkiyi hani siyasi bir garez olsa çok daha
böyle kullanabilirdi.
Kullanabilirdi. Süremizin sonuna geldik. Birazdan Galatasaray ile Bursaspor arasındaki
Türkiye Kupası
final mücadelesini canlı aktaracağız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Ercan Baysal'a teşekkür ediyorum. Yapımcımız Ayşe Yürür, kumanda masasından sesimizin size ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alamant ve mikrofon başında ben Hasan Öymez. Ankara'dan sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Panorama.